Bu programımızda Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının anahtar ayetindeyiz. Anahtar ayet, Özdeyişler 1, ayet 7'dir. Rab korkusu bilginin temelidir diyor. Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser. Burada ilginç bir tezat bulunmaktadır. Bilginin temeli Rab korkusudur. Ahmak olanlar ise bilgeliği ve terbiyeyi küçümser. Ondan öğrenmek istemezler ve öğrenmezler. Buna örnek vermek için saçma bir şey duydum. Otoyolda giden bir adamın lastiği patlamış ve arabasını yolun kenarına çekmiş. Arabasını park ettiği yer akıl hastanesinin önüymüş. Ve akıl hastanesinden bir adam çitin öbür tarafındaymış. Adam lastiğini değiştirirken onu seyrediyormuş. Hiçbir şey söylememiş, sadece orada oturup seyretmiş. Adam arabanın tekerleğini çıkarttığında çıkarttığı bütün vida somunlarını jant kapağına koymuş. Sonra jant kapağını yanlışlıkla eğince bütün vida somunları yere düşüp lağıma yuvarlanmış ve onları alamamış. Adam orada durmuş, başını kaşıyarak ne yapması gerektiğini düşünüyormuş. Çitin öbür tarafından kendisini seyretmekte olan adam, neden diğer tekerlerden birer somun çıkarıp da bu tekerleğe koymuyorsun? Böylece benzin istasyonuna kadar güvenli bir şekilde gider ve oraya vardığında da tekerleğini takmak için gereken vida somunlarını alabilirsin demiş. Adam ona hayretler içerisinde bakmış. Neden ben bunu düşünemedim? Akıl hastanesinde olan sensin. Bense dışarıdayım. Buna karşın bunu düşünmüş olan sensin demiş. Diğeri, deli olabilirim ama aptal değilim demiş. Evet, deli olabilirim ama aptal değilim. İşte değerli dinleyicilerimiz, Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı bugün sizleri ve beni yaşamda aptal olma durumundan kurtarmaya çalışmaktadır. Onun bize çok büyük yardımı dokunduğunu göreceğiz. Göreceğimiz gibi bu kitabın aptallık hakkında söyleyecek çok şeyleri vardır. Oğlum, babanın uyarılarına kulak ver, annenin öğretilerinden ayrılma. Çünkü bunlar başın için sevimli bir çelenk, boynun için gerdanlık olacaktır. Özdeyişler 1, 8 ve 9. ayetler. Oğlum diyor, babanın uyarılarına, babanın düzencesine, sözlerine kulak ver. Annenin öğrettiklerinden ayrılma. Neden? Çünkü bunlar senin başın için sevimli bir çelenk olacaktır. Boynun içinde gerdanlık olacaktır. Bu önemli bir aile ilişkisidir. Önemli, sağlıklı bir aile ilişkisi. Tanrı yolunda yürüyen bir baba ve Tanrı yolunda yürüyen bir annenin bulunduğu ailelerden gelen birçok kişi bugün bu satırları okumaktadır. Anne babaları onlara öğretmişler ve evlerinde kendilerine öğretilenlerden hiçbir zaman uzaklaşmamışlardır. Ve orada güven içerisinde, huzur içerisinde, barış içerisinde büyümüşler ve onların hayatlarında da bunun ürünlerini görmek mümkün. Diğer yandan çocuklarına Tanrı hakkındaki şeyleri öğretmeyen anne babalara Tanrı merhamet etsin. Bilge Süleyman peygamberin söyledikleri bugün hepimiz için geçerlidir. Oğlum diyor, babanın uyarılarına kulak ver. Annenin öğrettiklerinden ayrılma, çünkü bunlar başın için sevimli bir çelenk, boynun için gerdanlık olacaktır. Oğlum, seni ayartmaya çalışan günahkarlara teslim olma. Özdeyişler 1, ayet 10. Şimdi hareket evin dışındadır. Genç adam evden ayrıldığında tanıştığı ilk kişi kimdir? Genelde bu kontak bir günahkarla olur. Çünkü insanlığın büyük bir çoğunluğu bu sınıfa girer. Mesih'e gelmemişlerdir. Aslında hepimiz günahkarız ama çocuk gerçekten günah içerisinde yaşayan kurtarılmamış günahkarla tanışacaktır. Öyleyse tutumu ne olmalıdır? Teslim olma. Size kutsal kitaptaki kişilere uygun özdeyişler bulacağınızı söylediğimi hatırlıyorsunuzdur. Ayrıca arkadaşlarınızın her birine uyabilecek bir özdeyişte bulabilirsiniz. Tabii ki bunu onlara söylemeyi istemeyebilirsiniz. Bu, değerli dostum, kutsal kitaptaki birine uygun bir özdeyiştir. Bunun Mısır'a köle olarak götürülen ve Potifar'ın karısının ayartmaya çalıştığı Yusuf'u tanımladığını söyleyemez misiniz? Yusuf peygamber ona teslim olmadı. Bu özdeyiş onun deneyimine bir örnektir. Şöyle diyebilirler, bizimle gel. Adam öldürmek için pusuya yatalım, zevk uğruna masum kişileri tuzağa düşürelim. Onları ölüler diyarı gibi diri diri, ölüm çukuruna inenler gibi bütünüyle yutalım. Bir sürü değerli mal ele geçirip evlerimizi ganimetle doldururuz. Özdeyişler 1, 11, 13. ayetler arası. Günahlının hiçbir şey vermeden bir şey alma planı ve programı vardır. Başka birisinin sırtından geçinir ve kendisi zengin olsun diye başka birine haksız davranır, onun haklarını çiğner ve elinden gelen her tür kötülüğü de yapar. 14. ayet. Gel sen de bize katıl, tek bir kesemiz olacak. Genelde bu felsefeye sahip olanlar kendileri hiçbir şey yapmamaktadırlar. Çalışan insanların çalıştıkları şeyleri kendileriyle paylaşmalarını istiyorlar ama ona hiçbir katkıda bulunmak istemiyorlar. Bu sahte ama günümüz gençleri arasında yaygın olan bir felsefedir. Günümüzün düşünce biçimi ve kafa yapısıdır bu. Hiçbir şey vermeden bir şey almak için her türlü yöntemi, hatta çarpık yöntemleri kullanmaktır. Bir gencin dürüst olmayan şeyler yapan bir gruba düşmesi çok kolaydır. İşlerinde çalışkan olmayan bir gruba katılmak çok kolaydır. Aldıkları parayı hak edecek bir çalışma sergilemezler. Bu tür bir şeyle işbirliği yapmak çok kolay bir şeydir. Gence evinden ayrılırken bu öğüdün verilmesinin nedeni budur. Oğlum, böyleleriyle gitme diyor Süleyman peygamber Özdeyişler 1.15'te. Oğlum, böyleleriyle gitme, onların tuttuğu yoldan uzak dur. Bu kutsal kitabın hakkında çok açık bir şekilde konuştuğu ayrılıktır. Bu nedenle imansızların arasından çıkıp ayrılın sözü putperestlikten söz ediyordu. Ama burada da uygulanabileceği kesindir. Oğlum, böyleleriyle gitme, onların tuttuğu yoldan uzak dur. Aynı gerçeği Davut peygamber de 1. mezmurda vurgular. Ne mutlu o insana ki kötülerin öğüdüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır. Gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Mutlu insan odur ki kötülerin öğüdüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Süleyman peygamber de oğlum, böyleleriyle gitme, onların tuttuğu yoldan uzak dur der. Evet, bu kutsal kitabın hakkında çok açık bir şekilde konuştuğu ayrılıktır. Bu nedenle iman etmeyenlerin arasından çıkıp ayrılın sözü putperestlikten söz ediyordu ama burada da uygulanabileceği kesindir. Süleyman peygamber, içinde bulunduğunuz o yolsuz insanların, alaycıların, doğru yoldan gitmeyenlerin arasından çıkın demişti. Çünkü diyor Özdeyişler 1, 16-18. Ayetlerde, ayakları kötülüğe koşar. Her an kan dökmeye hazırdırlar. Kuşların gözü önünde ağ sermek boşunadır. Başkasına pusu kuran kendi kurduğu pusuya düşer. Yalnız kendi canıdır tuzağa düşürdüğü. Bu tür bir şeyin içine girdiğinize değerli dostum, bu sonunda sizi kendi yıkımınıza götürecektir. Evet, böyle bir şeyin içine girdiğiniz zaman eninde sonunda sizi yıkacaktır. Kendi ağınıza yakalanacaksınız. Kendi kazdığınız kuyuya düşeceksiniz. Tanrı sözü aldanmayın der. Ne ekerseniz eninde sonunda onu biçeceksiniz. Bu tür bir şeyin içerisine girdiğinizde ey genç, eninde sonunda sizi kendi yıkımınıza götürecektir. Haksız kazanca düşkün olanların sonu böyledir diyor 19. ayette. Bu düşkünlük onları canlarından eder. Bu açgözlülük başlangıcının yargısıdır. Günümüzde bizler materyalist bir çağda yaşıyoruz. Önümde bir üniversite profesörünün yazmış olduğu bir makale vardır. Kendisi üniversitelerin kaba materyalizmi öğretmekten vazgeçmelerini söylüyor. Bu yüzden insanların Tanrı'ya dönmelerini önermektedir. Gördüğünüz gibi uyanmaya başlayan birkaç kişi oluyor. Açgözlülük günümüzün büyük günahıdır. Açgözlülük kardeşim. Süleyman'ın özdeyişlerinin burada kınadığı şey de budur. Bilgelik dışarıda yüksek sesle haykırıyor, meydanlarda sesleniyor. Özdeyişler 1 ayet 20. Bilgelik genç adamı okula gelmeye ve gerçekten bir şey öğrenmeye çağırıyor. Bilgeliğin üniversitesine gelin. Kalabalık sokak başlarında bağırıyor. Kentin giriş kapılarında sözlerini duyuruyor. Ey budalalar, budalalığı ne zamana dek seveceksiniz? Alaycılar ne zamana dek alay etmekten zevk alacak? Akılsızlar ne zamana dek bilgiden nefret edecek? Bölüm 1, 21-22. Ayetler. Budalalık aptallıktır dostum. Ne kadar zaman aptallık edeceksiniz diye soruyor. Şimdi 20'li yaşlarında olan bir genç 3 yıldır uyuşturucu kullandığını söyledi. Ah ne kadar aptalmışım deyip duruyordu. Benim sorum şu. Daha ne kadar zaman aptal olmayı sürdüreceksiniz? Ne zaman bilgelik okuluna gideceksiniz? 23. ayet. Uyardığımda yola gelin. O zaman size yüreğimi açar, sözlerimi anlamanıza yardım ederim. Şimdi bölümün sonuna varacağım. 32. ayet. Bön adamlar dönekliklerinin kurbanı olacaklar. Akılsızlar kaygısızlıklarının içerisinde yok olup gidecekler. Mesih'e sırtını dönmek ruhsal intihardır dostum. 33. ayet. Ama beni dinleyen güvenlik içerisinde yaşayacak, kötülükten korkmayacak, huzur bulacak. Bu çok doğru bir söz. Acaba insanlarımıza hitap edebilir mi? Herkesi banka hesabı, yaşadığı ev, sürdüğü arabaya göre değerlendirirsek hiç de fena sayılmayız. Akılsızların refahının tadını çıkarıyor muyuz? Bir akılsızlar cennetinde mi yaşıyoruz? Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının rastgele bir araya konulmuş bir kitap olmadığını size hatırlatmak istiyorum. Süleyman'ın Özdeyişleri 2. bölümdeyiz. Bu kitap gençlere, bilge gençler olmaları için bir teşviktir. Dinlemesi, öğrenmekte ilerlemesi öğütlenmektedir. İşe, evde annesiyle babasını dinleyerek başlar. Temel derslerini daha okula başlamadan alır. Profesörlük diplomasını aldıktan sonra bile o temel ders onun için hala iyi olacaktır. O da şudur, Rab korkusudur bilginin temeli. Rab hakkında daha çok öğrenmenin yolu Tanrı sözüdür. Evet değerli dostum, Tanrı hakkında daha çok öğrenmenin yolu Tanrı'nın sözüdür. Onu derinlemesine çalışmak. Tanrı sözünü anlamak için insanın çok akıllı olması ve zeka düzeyinin çok yüksek olması gerektiğini söyleyen birçok insan vardır. Hiçbir şey gerçekten bu kadar uzak olamaz. Yani bu doğru değildir. Tanrı bunun gerekli olduğunu söylemez. Ancak gencin başladığı bu bölümde Tanrı'nın isteğini ve sözünü bilecekse etüt etmesi, araştırması gerektiği açıkça bildirilmiştir. Hayat otoyolunda boş boş vakit geçirip papatyalar toplayamaz. Yüreğini bilgeliğe adamalıdır. Bu yüzden Tanrı sözünü etüt etmelidir, çalışmalıdır. İlk 10 ayette Süleyman peygamber şöyle diyor. Oğlum, bilgeliğe kulak verip yürekten akla yönelerek sözlerimi kabul eder, buyruklarımı aklında tutarsan, evet, aklı çağırır, ona gönülden seslenirsen, gümüş ararcasına onu ararsan, onu ararsan define arar gibi, Rab korkusunu anlar ve Tanrı'yı yakından tanırsın. Çünkü bilgeliğin kaynağı Rab'dir. Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar. Doğru kişileri başarıya ulaştırır. Kalkandır dürüst yaşayanlara. Adil olanların adımlarını korur. Sadık kullarının yolunu gözetir. O zaman anlarsın her iyi yolu, neyin doğru, haklı ve adil olduğunu. Çünkü yüreğin bilgelikle dolacak, zevk alacaksın bilgiden. Evet, oğlum demesiyle burada Süleyman peygamber, bu öğüdün bir gence verildiği açıktır. Evde küçük bir çocuk olarak başlamıştır. Şimdi gidip hayatla karşılaşmaya hazırdır ve bilge birisi kendisine öğüt vermektedir. Belki bu onun okuldaki ilk dersidir. Ne yazık ki bunu günümüz okullarında öğrenemez. Oğlum, sözlerimi kabul eder, aklında tutarsan. Değerli dostum, Tanrı'nın sözleri kabul edilmelidir. Onun buyrukları saklanmalıdır. Onları değerli eşyalarınızla birlikte saklayın. Her hafta kasasına giden bir adam tanıyorum. Oraya sakladıklarını saymaya gider. Zenginliğinin bulunduğu yere gitmeye bayılır. Hisse senetleri ve bonolar biriktirmiştir ve oraya gidip onlara bakmaya bayılır. Değerli mücevherleri olan bir hanım tanıyorum. Onları sık sık çıkarıp bakmaya bayılır. Onlara sadece bakmaktan zevk alır. Onları saklar. Tanrı sözü de bu şekilde saklanmalıdır. Sözlerimi yanında, yüreğinde sakla diyor. Tabi bu sözler insanın yüreğinde saklanıldığı zaman o sözlerin o hayatta yansıması da gerekecektir. Sözlerimi yanında, yüreğinde sakla, bilgeliğe kulak verip yürekten akla yönelerek. Kulak ver demek, kulaklarını açık tut demektir. Bir şeyin kafaya kulaktan girmesi gerektir ama gitmesi gereken esas yer yürektir. Tanrı sözü yüreğe girdiğinde anlayış getirir. Peygamberin öğütleri, teşvikleri hala bitmemiştir. Evet, aklı çağırır, ona gönülden seslenirsen. Haberci Petrus bunu şu şekilde dile getirmiştir. Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Annesi biberonunu hazırlarken bir bebeği hiç seyrettiniz mi? Bebek ellerini, ağzını, ayaklarını, sahip olduğu her şeyi bekleyiş içerisinde hızlı hızlı ve heyecanla oynatır. Burada size biberonundaki sütü arzuladığını söyleyebilirim. Tanrı çocuğu da Tanrı sözünün sütü konusunda böyle olmalıdır. Günümüzdeki ruhsal hareket hakkında dikkatimi çeken noktalardan biri de budur. Bu hareketin olduğu yerlerde Tanrı sözüne karşı yenilenmiş bir ilgi görürsünüz. Birçok genç insanın defterlerini ve kutsal kitaplarını götürdüklerini görürsünüz ve her şeyi not ederler. Ülkenin her yanında birçok yerde konuşurum ve Tanrı'nın ruhunun hareket içerisinde olup olmadığını anlayabilirim. Tanrı sözü için olan arzuyla gösterilir bu ilgi. Aklı çağırırsan ve Rab korkusunun bilginin başlangıcı olduğunu hatırlayın. Ona, yani Tanrı sözüne gönülden seslenirsen. Üniversitede öğrenciler bir protesto hareketi gerçekleştirmek istiyorlarsa, bu tür bir protesto hareketinin yapıldığını görmek isterim. Anlayış istiyoruz. Gördüğünüz gibi gençlere verilen öğüt budur. Bilgiyi gönülden arzulayın ya da bilgiye gönülden seslen. Gümüş ararcasına onu ararsan define arar gibi. Amerika'da Ölüm Vadisi denilen bir yer vardır. Burada, bu Kaliforniya çölüdür, oldukça bol gümüş varmış. Ülkenin her yanından erkeklerin gümüş için geldikleri ilk günler hakkında öyküler anlatırlar. Gümüş, Ölüm Vadisi civarında bulunuyormuş ve birçok adam orada gümüş çıkarmaya çalışırken ölmüş. Buraya Ölüm Vadisi denilmesinin nedeni buymuş. Adamlar gümüşü bulduktan sonra bile onu satmak için bir sürü fedakarlıkta bulunmaları gerekiyordu. Biz de bilginin, Tanrı sözü konusundaki bilginin ardından böyle gitmeliyiz. Onu gümüş gibi, madencilik yapıyormuş gibi, çok değerli bir şey arıyormuşçasına arayın. Böyle yaptığında ne olur? Rab korkusunu anlar ve Tanrı'yı yakından tanırsın. Bu esinlenmek için okuduğumuz kısa parçalardan çok daha fazlasından söz etmektedir. Ben bu tür şeylerin yararına inanmıyorum. Çünkü yıllardır dostum, bu tür şeyler okuyan ama kutsal kitap konusunda çok bilgisiz olan birçok insan ve aile tanıyorum. Dindar bir kafa yapısına girip kutsal kitaptan birkaç ayet okuyarak Tanrı sözünü öğrenemezsiniz. Onu anlamanızın yolu onu saklamak, dinlemek, yüreğinize uyarlamak, ona sesinizi yükseltmek, ona haykırmak, onu gümüş arar gibi, gizli bir hazineyi arar gibi aramaktır. Onun ardından bu şekilde gittiğinizde bu şeyleri öğreneceksiniz. Yahve'nin korkusunun ne olduğunu anlayacak ve Tanrı bilgisini bulacaksınız. bir teoloji okulunda sınavdan önce çok dindar öğrencilerin gelip de bugün sınava hazırlıklı değiliz, dün akşam önemli bir dua toplantımız vardı demelerini eğlendirici bulurdum. Onlara ne hakkında dua ettiniz diye sorardım. Afrika, Çin ya da uzaklardaki başka bir yer için dua ettiklerini söylerlerdi. Onlara dün akşam yapacağınız en önemli şeyin dua etmek değildi derdim. Bana hayretle bakarlardı. Dua etmemiz gerekli değil miydi derlerdi. Evet, çalışmak için bir zaman vardır derdim. Sonra onlara Süleyman'ın özdeyişleri 2'yi gösterir ve dün akşam kazma, araştırma zamanıydı. Burada dua toplantısı hakkında hiçbir şey yok derdim. Onları hiçbir zaman ders çalışmaları gerekirken efendim dua ettik diye öne sürdükleri bahanelerinden dolayı muaf tutmazdım. Bu tür okuma parçalarıyla büyütülmüş kişiler vardır. Birkaç ayet okuyup kutsal kitabı yastıklarının altına koyarlar. Onlara İsrail ve Yahuda krallarını kutsal kitabı yastığınızın altına koyup geceleyin bilginin kuş tüylerinin arasından çıkıp beyninize girmesini bekleyerek öğrenemezsiniz. Tanrı sözünü bu şekilde öğrenemezsiniz derdim. Yüksek ilahiyatta bizlere okumamız için belirli bir teoloji kitabı verildiğini hatırlıyorum. Sıkıcı bir kitaptı, kesinlikle bir dedektif öyküsü gibi değildi. Zor bir sınav yaklaşıyordu ve sınıf arkadaşlarımdan biri profesöre "Doktor, bu hayatımda okuduğum en kuru sıkıcı kitap" diyerek şikayette bulundu. Yanıtı şuydu: "O zaman onu alnından biraz terle ıslat. Onu alnından akan terle biraz ıslat. Tanrı sözünü öğrenme konusunda hiçbir hokus pokus yoktur dostum. Onu öğrenmenin kolay, dindar bir yolu da yoktur. Onu kazanmanın yerine geçebilecek bir şey yoktur. Ve bunu yapmak için de yüksek bir akıl düzeyine sahip olmak gerekmez. Bir sonraki ayete dikkat edin, bakın ne diyor. Çünkü bilgeliğin kaynağı Rab'dir. Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar. Eğer bilgelik istiyorsanız onu Tanrı'dan isteyin dostum. Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir insan yüreği kavramamıştır. Peki öyleyse onları nasıl bilebiliriz? Tanrı bunları bize ruh aracılığıyla açıkladı. Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. Bunlar bize Tanrı'nın ruhu tarafından gösterilmişlerdir. O bugün bizim öğretmenimiz olmak için buradadır. Yeni bir inanlıyken öğrendiğim en harika şeylerden biri Tanrı'nın ruhunun Tanrı'nın sözlerini bana açtığıydı. Altını çiziyorum dostum. Tanrı'nın ruhunun Tanrı'nın sözlerini açması. Bu çok çok önemlidir. Bu yüzden Tanrı'nın sözlerini gece gündüz okumalıyız. Üzerinde düşünmeliyiz, çalışmalıyız. Tanrı'nın ruhu Tanrı'nın sözlerini açar. Bir profesörlük diploması ya da teoloji doktorası bulunmayan kişilerin Tanrı sözü hakkında başkalarının sahip olmadığı bir bilgiye sahip olmalarının nedeni budur. Çok değerli bir yorumcu Tanrı adamı yıllar önce şöyle bir söz söylemişti. Çok değerli gerçeğe sahip olanlar ve ona değer verenler arasında bile gayretli kutsal kitap çalışmasına olan ilginin düşüşte oluşu korkutucu bir durumdur. Ben bu satırları yazarken kutsal kitap etüdüne olan ilgi yenilenmiş olduğu halde bunun hala geçerli bir durum olduğundan korkuyorum. Çünkü bilgeliğin kaynağı Rab'dir. Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar değerli dostum. Onun konuştuğunu nasıl işitebiliriz? Yani Tanrı'nın konuştuğunu nasıl bilebiliriz, işitebiliriz? Sık sık söylediğim gibi kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. Tanrı bizlere bu kitap aracılığıyla konuşur. Kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür ve Tanrı değerli dostum bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Bu yüzden Tanrı'nın sözüne sarılmak ve Tanrı'nın sözünü derinlemesine çalışmamız gerekir.